Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Merhabalar. Yeni bir editör masasında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin içinde dışında kaos devam ediyor. Erdoğan her zamanki döviz krizinde olduğu gibi yine Katar'a gitti. Muhtemelen Kuveyt'in de başsağlığı için gittiğinde orada da biraz kaynak bulmaya çalıştı. Ama Türkiye'nin yurt dışından bir aşırı yüksek tefeci faizi olmadan sıcak para bulması, kaynak bulması giderek imkansız hale geliyor. Bunun tersini olarak Yunanistan ise bölgede yabancı yatırımcıların cazibe merkezi haline geliyor. Demokrasisi ve hukuk sistemi sayesinde. Türkiye'de dönüp baktığımızda Osman Kavala hakkında istenen Henry Berkey ile birlikte ve ancak ilkokul çağında bir çocuğun yazabileceği bir iddianame ile 3 müebbet artı 20 yıl hapis cezası istendi. İsterseniz bu saçma ve anlamsız iddianame ve Osman Kavala'ya yönelik devlet kinini konuşalım önce.
Evet, bu sabah avukat Veysel Ok'la yaptığım bir mülakat üzerinden Veysel Ok'a atfen bazı tanımlamalar, tasvirler aktararak başlayayım Ergun. İddianameden başka her şeye benziyor dedi ve ben bir avukat olarak, hukukçu olarak, insan hakları hukukçusu olarak utanarak okudum bu metni dedi Veysel Ok. Bir hakikaten yeni bir küme düşme söz konusu. Zaten çok en alt kümelerde bir savcılık kadrosu oluşturulmuştu. Tamamen politize, partizan, doğrudan doğruya saraya bağlı böyle bir kadro o eski kadroların yerlerini doldurdu. Gerek laik diyebileceğimiz, gerek işte daha önce Erdoğan'ın sorun yaşadığı Gülenci kadroların yerine doldurulanlar ya milli görüşün tercih ettiği genç kadrolar oldu ya da MHP ülkücü kadrolar oldu. Yani özetle pek çok kişinin bilip de söyleyemediği şey şu, yani yargının çöküşü. Yargının çöküşü de bu tür iddianamelere yansıyor. Tamamen yani artık klişedir, Kafkaesk derler. Bir kez daha söyleyelim, artık Kafkaesk bile bunun yanında aslında gerçekçi kalıyor. Baştan aşağı bir film senaryosu gibi, Born Legacy falan gibi filminin de şeyleri, senaryoları gibi böyle birbirinden kopuk kopuk bazı ve hiçbir kanıta dayanmayan, sadece varsayımlara, bir takım fantastik bağlantılara dayandırılan bir kurgu söz konusu burada. Ve istenen de öyle aşağı kalır yeri yok, yani işte casusluk ve devirmek. İki kişi, yani Osman Kavala ile Henry Berkey el ele vermişler Türkiye'nin 83 milyonluk koskocaman Türkiye'nin anayasal düzenini değiştirmeye kalkışmışlar. Tabii buna herkesin güleceği kesin de bu şunu gösteriyor yine Veysel Ok'un yaptığı değerlendirmelere göre, onu da aktarayım, ondan sonra sözü size bırakayım. Şimdi iddianame bu tabii, yani biraz ihtiyatlı da konuşabiliriz. Bu iddianameyi mahkeme heyetinin yetersiz veya başka bir gerekçeyle öne sürerek reddetmesi mümkün. 15 günlük bir süresi var ama mevcut siyasal ve hukuksal konjonktüre bakılınca bu iddianamenin kabul edilmesi olasılığı çok daha yüksek. Bu kabul edilince ne olacak? İşte bir duruşma tarihi belirlenecek. Bu duruşma tarihi yine siyasal konjonktüre ve politizasyona bağlı olarak ileriki bir tarihte olabilir. 2021'e doğru da atılabilir. Bunu da kimse kestiremiyor. Bütün bu süre boyunca Osman Kavala'nın 18 Ekim 2020'de 4. yılını dolduracak olan hapisteki hayatı uzamaya devam edecek. Bu da çok büyük bir olasılık. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu belki bu arada bir ihlal kararı verebilir. Ama bu ihlal kararının o tutukluluğun kaldırılmasına yol açıp açmayacağı konusu da yine bu politize ortamda büyük bir soru işareti. Belli ki şu, yani yargının zaten durumunu anlattım. Birkaç cümleyle tamamlayayım. Osman Kavala'nın serbest bırakılması istenmiyor. Aynen Selahattin Demirtaş'ın serbest kalması, ana benzer bir takım tabir caizse çoraplar örüldü Selahattin Demirtaş'ın başına. Ahmet Altan'ın aynı şekilde dışarı çıkması istenmiyor. Bunun gibi tabii on binlerce siyasi mahpus var. Bunlar simge. Yani bir tarafıyla da tabii toplumun tepkilerine, muhalefetin tepkilerine baktığımızda da hazin bir manzara söz konusu. Osman Kavala haberi bugün gazetelerin hiçbirisinin baş sayfasında yer almadı. Yer almayacak kadar önemsiz bulundu. Ve şu demek belki semboller açısından bakarsak, Osman Kavala birleşmesini ve geçmişiyle yüzleşmesini ne dair faaliyetleri, aktiviteleri temsil eden bir iş insanı, bir demokrat profiline sahip. Selahattin Demirtaş, Kürt meselesinin çözümünü simgeleyen bir profile sahip. Ahmet Altan da 2000'lerin başında medyadaki tabuların kaldırılmasıyla, yani medyanın bir şekilde özgürleşmesiyle birlikte adı anılacak bir profil. Yani toplumun hareketsizliği, bu üç kişiye karşı duyarsızlığı, uzak duruşu, aslında Türkiye toplumunun çok önemli bir kesiminin, medyası başta olmak üzere, ne sivil topluma geçişi, ne medyanın özgürleşmesini, ne de geçmişle yüzleşmeyi, Ermeni meselesi başta olmak üzere, ne de Kürt meselesiyle hesaplaşmayı, demokrat bir şekilde hesaplaşmayı kabul etmediğini, içselleştirmediğini, bunlardan hep kendisini uzak tuttuğunu da gösteriyor. Bunu bu şekilde söylemek acı ama bu toplumun, Türkiye toplumunun büyük çoğunluğunun böyle bir çirkin gerçeklik parçası var içinde taşıdığı. Bunu da vurgulamak gerekir herhalde.
Şimdi İlhan, dönüp baktığımızda Türkiye'de işte azınlık olan demokratlar falan Avrupa Birliği'ne öfkeli, ama Yavuz'un dediğinden devam edersek Avrupa Birliği'nin Türkiye'de Kürtler dışında muhatap alabileceği bir demokratik nüve yok. Yani Avrupa Birliği'ne bakışı sıcak değil. Türkiye'yi bölmeye çalışan emperyalist bir güç olarak görüyor. İyi Parti'nin de aynı. Muhtemelen Gelecek Partisi'nin de aynı. Belki Ali Babacan Partisi olabilir ama onun tabanı da benzer bir bakış sergiliyor olabilir. O yüzden Avrupa Birliği hem zaten dış politikası olmayan bir birlik, hem askeri gücü olmayan, hem de Türkiye'de kendisine yakın hissedebileceği bir toplumsal taban yok, ilişki kurabileceği. Yani bütün Avrupa ülkelerinde, kimilerinde, yani faşizan İtalya'da, Macaristan'da, Polonya'da, hatta Yunanistan'da Avrupa Birliği karşıtı, Batı karşıtı görüşler var ama aynı zamanda demokratik güçler de, mücadele eden güçler de dinamik. Türkiye'de bu yok. Amerika'ya dönüp baktığımızda artık açıkça delirdiği belli olan bir kişi tarafından yönetiliyor. Biz burada her gece hayretler içinde ekran karşısına geçip Trump'ın maceralarını izliyoruz. Görünen o ki bir mucize olmazsa, yani cumhuriyetçilerin bile ses çıkaramayacağı bir farkla Biden sanki seçimi kazanacak gibi, ama yine de bir kaotik dönem yaşatabilir. Erdoğan o dönemde yeni maceralara girişebilir mi sence? Hem Suriye'de hem Ege'de neler bekliyor Türkiye'yi S-400 konusunda?
Ben önce ilk konudan başlayayım. Türkiye'deki demokratik güçler, muhalif güçler. Bu konuda şu anda Türkiye'ye baktığımızda bir tarafta muhalif liderleri var. İşte Meral Akşener gibi. Ve pasaportu olmadığından dolayı gurur duyuyor mesela. İşte Kemal Kılıçdaroğlu bu salgını dışarı çıkardığımızda, daha öncesinde baktığımızda yine yurt dışı gezilerini tamamıyla durdurmuş gibi. Ara sıra Avrupa'ya gidiyor ama Amerika'ya en son 2013'ün sonunda gelmişti. Böyle bir vizyon yok. Ondan dolayı yine
yani yerleşme tartışma... ve millileşme.
Yerleşme ve millileşme, yabancı dil kullanmamak, bilmemekle, işte pasaportunda herhangi bir vize olmamasıyla, hatta pasaportu olmamasıyla övünen bir muhalif, maalesef liderler destesi var. Bununla birlikte ya baktığımızda yine Deva Partisi ve Gelecek Partisi'nin Şu anki muhalefet içerisinde en deneyimli, yurt dışıyla en fazla ilişkisi olan, Batı ile en çok konuşan, Batı'nın dilinden konuşabilen, İngilizce konuşabilen insanlar olduğunu görüyoruz.
Ama Gelecek Partisi'nin liderinin öyle Batı'da çok fazla bir itibarının kaldığını söylemek pek doğru olmayabilir İlhan da. Belki şu önemli, yani hakikaten Ali Babacan Batı ile konuşan birisi. Ve bir görüşme oldu. Yani buna değinmemiz, değerlendirmemiz yararlı olabilir izleyiciler açısından. Sen nasıl karşıladın mesela CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Ali Babacan'ı ziyaret edişini?
Bence çok olumluydu. Yani onda evet, Gelecek Partisi'nin Davutoğlu'nun gerçekten de Washington'da 2011-2012'lerde olan o itibarı yok. Hatta Davutoğlu'yla dalga geçiliyor birçok çevrelerde, ama her halükarda Davutoğlu'nun Washington'da kendi Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlığı sırasından geliştirdiği bir ismi var. İstediği zaman ne yapacağını biliyor ve Washington'ı biliyor. Bu açıdan tartışmalar sürekli tartışılır ya, 2004'te, 2007'de, 2000'lerde AKP'yi desteklemek büyük bir hataydı, hep size söyledik. Şimdi dönüp bakıyoruz. Bundan 10 yıl sonra hala muhalefette seküler denilen kesimde veya milliyetçi kesimde yine konuşabilecek alternatif görmüyorsunuz. Ve gördüğünüz isimler Gelecek Partisi, yine AKP'nin içerisinden çıkmış ve Deva Partisi olduğunu görüyor. En azından Batı'yı anlayabilip konuşabilen insanlar. Seversiniz sevmezsiniz, Davutoğlu'nun zaten yanlışları ortada. Ben o ziyaretin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu gayet Deva Partisi'ni ziyaretinde Babacan'la çok iyi bir sinerji yakalamış gibime geldi. İltifatları işte yükselen bir yıldız olarak bir muhalif partinin diğer bir muhalif partiyi yükselen bir yıldız olarak tanımlaması bana göre zaten başlı başına gayet derecede önemli. Bu sinerjinin bir sonraki seçimlerde artık ne türlü bir seçim olacak, hangi şartlar altında olacak, hangi yıl olacak, bütün bunları ekonominin daha da ağırlaşan koşullarında hep birlikte izliyoruz, göreceğiz. Ama giderek sanki bu tablo bu iki parti arasında bir yaklaşmanın görüntüsü var gibime geliyor. Benim söyleyebileceğim bu. Trump
ama itirazlar da gelecek tabii. Yani
Erdoğan şöyle yani, bak.
Nasıl ya. Siz CHP, o bunca yılın CHP'si nasıl böyle bir gider tekrar işte AKP türevi bir partiyle bu kadar yakınlaşır gibi itirazları şimdiden önemli ben duyar gibi oluyorum.
Aslında yani önemli olan burada Kürtlerin Türkiye'nin siyasal sistemine olan güvenilirliğinin sıfırlanması. Yani Kürt oyu HDP olmadan ister Ali Babacan ister Meral Akşener kim bir araya gelirse gelsin topladığın zaman AKP MHP'nin bugünkü oyuna yaklaşamıyorlar. Yani ve Kürtler de işte insanlar helikopterlerden atılıyor. Helikopterden atanlar soruşturulmuyor. Haberini yapanlar az önce tutuklandı. Kürtler 1920-25 zorunlu iskan kanunu, Şark kanunu gibi dönemdekine benzer bir uygulama içinde ırkçı, Türkçü, İslamcı bir rejimin pençesinde kıvranıyorlar. İşte Kars'ta Ayhan Bilgen'i Kobene bahanesiyle tutukladılar. Eş başkanı niye tutukladılar? Bir hukuki gerekçesi yok. Osman Kavala gibi komedi bir karar. Yani Kürtlerin seçme ve seçilme hakkı fiilen elinden alınmış durumda. Yani Güney Afrika ırkçı rejimi benzeri bir rejim var Kürtler açısından şu anda. O yüzden kendi aralarında güzel oynuyorlar, top çeviriyorlar Ali Kılıçdaroğlu, Meral Akşener. Ama görülmesi gereken gerçek Kürtlerin sandığa olan inancının giderek soğuduğu, azaldığı ve Türkiye'yi çok parlak bir geleceğin beklemediği, yani onu görmek lazım.
Katılıyorum size. Zaten zannediyorum yani sarayın stratejisi de HDP'yi tamamıyla işte tırnak içerisinde terörist bir parti haline getirip muhalif yapıyı bozmak ve HDP'siz bir muhalefetin Erdoğan'ı yenme ihtimali tabii ki çok büyük bir soru işareti olduğu için sanırım bu hücumlar, HDP'ye yöneltilen bu hücumların devamı gelecek. Burada belki dün Beyaz Ev'den yapılan bir açıklama vardı. İşte Türkiye'nin yeniden Kuzeydoğu'da bir başka askere müdahalesinin müdahalesi hakkında uyarı yazısı çıktı.
Suriye'ye müdahalesine.
Suriye'nin kuzeydoğusu Suriye'nin kuzeydoğusu Kürtlere.
Kararın bir yıl daha uzatılması yani.
Evet ama orada yani kullanılan cümleler Türkiye'nin başka bir hazırlıkta olduğunu gösteriyor. Bu demek değildir ki Trump Erdoğan'a hayır diyecek. Trump özellikle seçimi, yani burada sorduğunuz sorunun ikinci kısmı devreye giriyor. Trump'ın son zamanlardaki hareketleri, yaptıkları telefonları çok ilginç. Zaten bugün kongrenin azınlık kongre lideri Demokrat Nancy Pelosi bir basın briefingi yapıp bu saatlerde yapıp anayasanın 25. maddesini tartışmayı açacağını söyledi. Bununla ilgili bir kanun getireceğini söyledi. Anayasanın 25. maddesinde Amerika başkanının ehliyetini, iradesini kaybettiğinde bu görevin nasıl devredileceği üzerindeki bir tartışma.
Bunu madde da sağlık sebeplerine, ruhsal denge meselelerine bağlayacaklar.
Yani şu anda Trump'ın hem korona hem de deli olduğu noktasında herhalde Amerika'nın çoğunluğu hemfikir.
Şimdi zaten korona pozitif çıktı. Bununla ilgili hala sorulara cevap vermiyor. İlk defa ne zaman pozitif olduğunu bilmiyoruz veya en son ne zaman negatif testi. Bunlar çok önemli, zira bunları bilmezsek bu adamın ne zaman hastalığa yakalandığını ve kimleri hasta edebildiğini bilmiyoruz. Beyaz Ev işte
bence Anayasa Mahkemesi... Bu adamın deme, çünkü hakaret davası açabilir Trump sana. Sen Washington'da...
Doğru, haklısınız. Trump'ın bunun yanı sıra korona olduğu gibi kullandığı ilaçlar çok güçlü ilaçlar. Steroid üzerinde 3 farklı alternatif ilacı kullanıyor ve bu ilaçların tümünün yan etkileri var. Yan etkilere muhatap olmayanlar bu ilaçları kullananların 1/3. Ondan dolayı bu dengesizlikleri hastalığının da üstünde geliyor. Dün akşam Fox TV'yi aradı. Uzun 45 dakika falan konuştu. Konuşmasında öksürüyor vesaire. Ondan dolayı yani Trump hala sağlığını iyileşmiş değil. Dışarı çıktı ama dışarı çıkmasıyla ilgili ne doktorlardan... Yani koronavirüsle ilgili işte tamamıyla şey iyileşti.
Yani Beyaz Saray'daki korona vakası sayısı Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Kore'deki vakadan daha fazla şu anda.
Metrekareye düşen vaka sayısı bakımından evet aylı yüksek. Yalnız ilan şunu söylemek, belki ben parantez açayım. Yani şimdi Nancy Pelosi'nin bu çıkışı, yani Amerikan Anayasası'nın 25. maddesi görevden azletmeyle ilgili. Tam böyle 3 hafta kala bu çıkışı ters de tepebilir. Yani birdenbire Trump'ın etrafında toplanmasına da yol açabilir. Belki bir yanlış bir adım, zamanlama açısından yanlış bir adım da olabilir diye düşünüyorum ben.
Evet, haklısınız. Yani ben briefingde nasıl bir, yani demokrat çoğunluklu bir kongre var zaten. Böyle bir yasa tasarısı getirdiğinde geçecektir. Ama yani cumhuriyetçileri gerçekten bu saatte gazlayabilecek, bir araya getirebilecek bir hata yapmak zor bence. Çünkü cumhuriyetçilerin kendileri zaten kendi içlerinde ciddi bir şekilde moral bozukluğuna uğramış durumdalar. Trump böyle insanların görünüşüyle, hasta olmamasıyla ilgili dünyadaki tek adam belki bu şekilde, yani hasta olmanın zayıf olduğunu sürekli anlatan bir insandı. Şimdi hasta ve kampanyaya çıkamıyor. Kısacası kale içeriden yıkıldı gibi. Anket ortalamaları 9,5-10 puana yükseldi yeniden, ki Eylül başında 6 puanlara düşmüştü. Evet, aradaki fark. Salıncak eyaletlerde 5 puana yaklaştı. Bütün bunlar tabii seçimin bittiği anlamına tabii ki gelmiyor. Önümüzdeki 25 gün var. 25 günde ben aslında bakarsanız bir iki büyük dramatik değişim daha bekliyorum. Çünkü Trump Adalet Bakanlığı'nda ve Ulusal İstihbarat Kurumu başında kendisine çok yakın sadık isimleri nihayet atayabildi. Oralardan bazı dokümanlar zaten geldi geçen hafta aslında Hillary Clinton'ın aleyhine. Ama daha başka şeyler de gelebilir.
Peki Anayasa Mahkemesi'ne üyeliğine seçilen neydi? Onun onaylanma süreci ne durumda?
Evet, Amy Coney Barrett 26'sında Beyaz Evin bahçesinde bir tanıştırma toplantısı yapıldı. Tabii herkes buna karşı çıkıyor, yapmayın. 30 gün kaldı seçimlere, 35 gün kaldı. Cumhuriyetçiler getirdi ve Washington'ın muhafazakar elitini o bahçede topladılar. Mesafesiz, yan yana, maskesiz. Evet ve oradan çıkan şu anda 2-3 düzine, sanırım 3 düzineydi en son, vakanın olduğu biliniyor. Tamamıyla ellerine bulaştırdılar ama Mitch McConnell zaten 2 aydır Beyaz Eve gitmediğini söyledi virüsten dolayı. Ama Mitch McConnell, Senato lideri, Cumhuriyetçi Senato lideri ayın 12'sinde önümüzdeki hafta Senato'da bu toplantılar başlayacağını söyledi. Senato'nun Adalet Komisyonu'ndaki İki tane cumhuriyetçi de virüs kapmış durumda. Onların gidişatı tabii bir taraftan izleniyor. Son dakikaya kadar cumhuriyetçiler bu Anayasa Mahkemesi üyesini itelecekler. Olacak mı olmayacak mı hep birlikte göreceğiz.
Evet. Zaten sonuç demokratların istediği yönde çıkarsa 3 Kasım'da muhtemelen hem Senato'da hem Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirmiş. Doğru. Beyaz Sarayı kazanmış demokratların yüksek mahkemenin üye sayısını arttırıp bir dengelemeye gitmesi ne Biden muhtemel. İnkar etti bunu ne Kamala muhtemel. Yani farklı bir yani şimdi Türkler hep konuşuyorlar Türkiye uzmanları vesaire. Türkiye gündem değil ama Türkiye dolaylı gündem. Bütün diktatöryel rejimler gibi. Yani Biden'ın seçilmesi işte gerek Ege mesajı gerek Suriye mesajı, Azerbaycan-Ermenistan savaşındaki mesajı.
Pompeo'nun son mesajı.
Evet yani dönüp baktığınızda Ankara'yı zorlayacak. İşte Halk Bankası'nda korumayacak, Katsa'da korumayacak. NATO'daki ilişkileri sorgulayacak. Belki NATO'yu Avrupa Birliği ile oluşturacağı yeni bir ittifak üzerinden daha etkisiz kılıp farklı bir Türkiye'yi zayıflatacak bir yöne gidebilecek bir dünya düzeni gide. Ondan dolayı Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren bir seçim. Trump kazanırsa Erdoğan'ın elini kolunu sallayarak istediği yönetime sürdürmesi daha kolay. Biden kazanırsa da elbette bu söz konusu ama ödenecek bedel farklı olacak eğer demokratlar hem kongrede hem Beyaz Saray'da koltuğa oturursa. Çünkü Kürtlerden başlayıp Ermenilere, Yunanlılara yayılan lobisi güçlü gruplara, İsrail'e, Yahudi lobisine ve demokrat kimliklere uzanan bir muhalif ve öfkeli kesim var. Hem Türkiye'ye hem Erdoğan'a. Yani dünya yeni bir soğuk savaşa gidiyor diktatöryel ve liberal ülkeler arasında ve Türkiye bu sefer kaybeden kesimde yer alacak gibi görünüyor.
Erdoğan'ın elinde de zaten kala kala bu kalıyor. Yani yalnızlaştırılmış bir Türkiye, yedi düvel bize karşı görüyorsunuz ve işte birlik, bütünleşme, kenetlenme zamanı. Tercihinden başka bir tercih de kalmıyor. Gittikçe zayıflayan ve iyice artık iskelete dönen bir ekonomi hali söz konusu. En son zaten Suud yönetiminin doğrudan doğruya mallara ambargo niteliğinde bir kararla ticarete
müteahhitleri de yasakladı.
Kısıtlama getirmesi de zaten Arap dünyasıyla olan ilişkilerin de çok ciddi bir krize doğru hızla yuvarlanmakta olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla yani yalnızlaştıkça sertleşen bir rejim tablosu yaşayacağız Amerika seçimleri sonrasında. Belki Türkiye'de siyasi muhalif aktörlerin beklediği ölçüde bir Biden gelirse iktidara bir çok sert bir Türkiye politikası olmayabilir. Biraz pragmatizm ağır basacaktır ama mutlaka yeni bir dönem açılacak. Ama o dönemin tabii ki yansımaları dediğim gibi Erdoğan'ın giderek daha fazla Bahçeli ile ve onun etrafında kümelenmiş olan anti-Amerikan, anti-Avrupa, işte Avrasyacı kesimle daha da böyle birbirine sarılması gibi bir manzaraya yol açacak. Görüldüğü gibi biraz belki oraya da girebiliriz birkaç dakikalığına. Lavrov'un yani Rusya Dışişleri Bakanı'nın bugün nihayet yani 27 Eylül'de başlamıştı bu çatışmalar bölgede Ermenistan'la Karabağ üzerinden. Ne kadar oluyor? 12 gün oluyor galiba değil mi? 12. gününde nihayet devreye girerek Rusya'nın işte Moskova'da iki Dışişleri Bakanı'nı bir araya getirmesi nihayet bir yeni sürecin başladığını, yeni bir perdenin açıldığını da gösteriyor. Bu perdede 3 aktör var. Ermenistan, Azerbaycan ve Rusya. Fransa belli ki yetki devri yapmış Minsk grubu eş başkanı olarak. Lavrov'a topu vermiş durumda. Siz istediğiniz gibi zaten orası sizin. Sizin planınız da var. Lavrov planı adı altında. Bir nevi barış üretici bir rol üstlenin ve orada tarafları bir araya getirip en azından silahların susmasını sağlayıp ondan sonra işte sorunun çözümü için ne yapılacaksa inisiyatif alın anlamında bir telkin var. Belli ki adı konmamış bir telkin. Şimdi burada görüldüğü gibi Türkiye aynen Libya'da olduğu gibi, Suriye'de olduğu gibi bunun neticesi bu. Yani orada da bir şekilde eli boş dönen bir aktör rolüne ya da manzarasına doğru sürüklenmekte hızla. Türkiye'de bunu henüz görmüyor insanlar ama sonuç bu. Yani Rusya'nın orada Azerbaycan'la yan yana alan kazanmak, nüfuz kazanmak amacıyla devreye girmeye çalışan Türkiye gibi bir ülkeye oraya bir şekilde girmesine müsaade etmesi söz konusu değildi başından beri. Olmayacağı da yavaş yavaş herhalde yani ben yanılmıyorsam eğer anlaşılacak. Bu durumda ne olacak? Bu durumda Türkiye'de Azerbaycan'a müdahaleyi başından beri onun yanında aktif askeri rol almayı savunmuş olan MHP kanadı, koalisyonun ya da ittifakın daha belki bastıracak. Yani devam edelim Azerbaycan'ı desteklemeye diye. Böyle bir senaryo var. Ama eninde sonunda, günün sonunda yine orada da kaybeden Türkiye olacak. Dolayısıyla bu yüzden biraz gözlerimiz herhalde pazar günkü Kuzey Kıbrıs seçimlerine dönecek. Çünkü galiba gözlemcilerden birisi Galip Dalay zannediyorum. Türkiye işte bölgede kırılmaları kullanıyor diyor. Yanlış bir tespit bu. Aslında Türkiye kırılmaları kullanmıyor bölgede. Boşlukları kullanıyor. O boşluklardan istifade etmeye çalışıyor, doldurmaya çalışıyor. Dolayısıyla Kuzey Kıbrıs'taki seçimlerde Ersin Tatar'ın Akıncı'nın karşısında ikinci tura kalacak bir aday olarak işte oy toplaması, yeterli oy toplaması Ankara'nın oradaki manevra alanını az önce Ergun'un dediği gibi yani şeyden 3 Kasım Amerikan seçimlerinin ile Amerikan başkanının görevi teslim alması yani Ocak sonu arasındaki o 3 ayı Kıbrıs konusunda gergin gelişmelere tanıklık ederek geçirebiliriz. Bu da tabii yani İlhan'ın dediği gibi Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgeye, Kobani'ye yani Kafkasya'da eli boş dönen, umduğunu bulamayan Türkiye'nin bu sefer standart bir davranış kalıbı değişikliğiyle bütün askeri yoğunluğunu o tarafa yönelteceği işaretleri görüyorum. Söylemlerde bu var. Bunu gerek Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerekse MHP lideri Bahçeli, ikincisi biraz daha üstü kapalı biçimde işaret ettiler, altını çizdiler. Yani önümüzdeki haftalarda zamanlama kendilerine uygun olacak şekilde yeni bir Suriye harekatı bekleyebiliriz. Ama orada da ilginç bir şey olacak. Yani onu da şimdiden öngörmek kolay. Arap Birliği biliyorsunuz tamamen yekpare bir şekilde Türkiye'ye karşı, daha doğrusu Erdoğan-Bahçeli rejimine karşı pozisyon almış durumda. Ve çağrı yapıldı Suriye ve Irak topraklarını en kısa zamanda Türk birliklerinin terk etmesi çağrısı yapıldı. Eğer bir harekat olursa, yeni bir Suriye harekatı olursa Arap Birliği ile ilişkiler daha da kötü bir hal alacak ve belki daha daha kararlı ve yaptırımlara yönelik, ilişkileri daha da bozmaya yönelik bir Arap Birliği tavrı da bekleyebileceğiz. Biraz ileriye doğru bakıyoruz ama artık Türkiye Erdoğan-Bahçeli ittifakının bölgedeki davranış kalıplarını rahatça okumak mümkün bundan sonra neler yapacaklarını. Sürekli bir arayış hali var ve sürekli bir kumar hali var ve kumarda bir türlü kazanamama hali var.
İlhan, şimdi bu son kararı Suriye ile ilgili uzatma, yani Türkiye'ye uyarı, daha biraz da sert şey yapıyor. Trump'ın bu ruh hali ve kafa yapısıyla hazırlamış olması mümkün değil. O Dışişleri ve Savunma Bakanlığı'nın ortak çalışması belli ki. Ve Türkiye'den bir hamle, yani bu sertlikteki bir mektuba rağmen Türkiye Washington'ı yok sayarak tek taraflı bir hamle yapabilir mi Suriye'ye? O riski göze alır mı sence?
Yapabilir, şu dönemde yapabilir. Ben S-400'lerin aslında bu şekilde aktive veya test edilmesi kararını da bir sonraki yönetim öncesi ortalığı hazırlama hamlesi olarak görüyorum. Ve Trump kaybederse, ki bu S-400 meselesi de işte Sinop'tan geçirilmesi de Trump'ın hastaneye yatırılmasından sonra meydana geldi. O 3 gün içerisinde Trump 3-4 puan kaybetti. Bu şekilde zaten 1-2 hafta daha geçer ve Trump'ın kaybetmesi ortaya çıkarsa, ben Trump'ın zaten bu açıklamadan dediğiniz gibi pek ilgisi, anlayacak zaten durum olup olmadığını da bilmiyorum. Bir tweetle ortalığı yine açacaktır. Trump'ın ve ailesinin, imparatorluğunun mali durumu çok kötü. Erdoğan'ın Türkiye'sinin mali durumu çok kötü olduğu gibi Trump'ın mali durumu da çok kötü. Yarım milyar dolara yakın bir ödemesi var önümüzdeki yıllarda. Ve de başkanlığı kaybetmiş.
Trump'tan yeni kredi alamamış zaten, talep etmiş. Az önce
evet.
Da vardı.
Başkanlığı kaybetmesiyle de
$1 milyon bir otel ortaklığında.
Başkanlığı kaybetmesiyle de o bütün ilgi ve spotlight da gitmiş olacak. Ondan dolayı işte 3 Kasım sonrası, ki belki seçimler o akşam belli olmayabilir açıkçası. Bilmek çok güç. İlgi çok büyük bu arada. Kuyruklar sanırım yine tarihi bir rekor kırılacak. 2018'de 120 milyon Amerikalı oy kullanmıştı. O da tarihi bir rekordu.
Yüzde kaçtı, hatırlıyor musun? Katılım oranı.
%60'a yaklaşmıştı.
Bu rakam aşılacak yani bu seçimlerde, öyle gözüküyor.
Aşılacak gibi duruyor. Şimdiden 5 milyon civarında Amerikalı kullandı. Normal bu saatte seçimlerden bir ay önce kullananların 10 misli mi, 15 misli mi, yani ciddi bir ilgi var. Ondan dolayı 3 Kasım akşamı olur mu olmaz mı öğrenecek miyiz bilmiyorum. Belki bir hafta sürer, belki birkaç gün sürer. Ama öğrenildiği gibi de Türkiye'nin Kuzeydoğu Suriye dahil olmak üzere dünyanın farklı bölgelerinde Trump'tan yararlanmak isteyecek birçok aktör bence bazı hamleleri girişecektir muhakkak.
Şunu bir de ekleyeyim, az önce okudum. O 5 milyonun %60 kadarı, 3 milyonu demokrat seçmen, 1 milyon 900 bine cumhuriyetçi seçmen. Yani bu trend devam ederse ne gösteriyor bilinmez ama %20'lik bir fark gözüküyor Trump ve demokratlar arasında. Yani 2 aylık boşluktan yapılacak bir hamlenin bedeli ama demokratların egemenliğindeki bir Washington'da çok daha ağır ödenebilir. Yani Amerika'ya rağmen, Pentagon'a ve Dışişleri Bakanlığı'na rağmen ondan sonra Türkiye'nin çalacak kapısı kalmayabilir. Herhalde bunu da hesap eder Ankara. Yani şu an Türkiye'de o hesap yapacak bir sağduyu var mı bilmiyorum ama.
Ben bu konuda Yavuz Baydar'a aslında katılıyorum. Yani Biden yönetimi ilk geldiğinde ilk günden kalkıp Erdoğan'a uyarı falan diye bir şey beklemiyorum açıkçası. Onlar
ama
da
istediği temiz zaman değil. Ulaşamayacak Erdoğan Biden'a, Trump gibi.
Tabii ki. Yani aradaki fark zaten dağlar kadar olacak. Yani söylediklerinizin hepsine katılıyorum ama her şeye rağmen Biden Türkiye'yi hemen böyle ilk haftada veya ilk aylarda hani üzerine gideyim, agresif böyle bir şey beklemiyorum. Zaten Biden'ın yapması gereken tek şey, yapılması gereken, yani işte Halkbank davası zaten Mart ayında başlayacak. Katsalar zaten bekliyor, onları serbest bırakacak. Yani yapması gereken ekstra bir şey yok.
Bir de kurumlarını canlandırmak zorunda Biden. Yani
tabii ki.
Dışişleri ölmüş durumda, Pentagon zayıflamış, serseme dönmüş durumda bir kurum. Yani bunların hepsini toparlaması gerekecek. Trump'ın ürettiği çok ciddi bir hasar var. Ve kurumsal ilişkilerin yeniden kurulması için, onlar üzerinden yürümesi için de çaba sarf edecek tabii Türkiye ile. Öyle birebir Recep Tayyip Erdoğan'la Donald Trump arasında yürütülen bir iki ittifak ilişkisi istemeyecektir. Yani kesinlikle.
Dışişleri ve Savunma Bakanı'nın kimliği de önem kazanacak tabii. Yani işte Yunanistan Büyükelçisi'nin, Amerika'nın adı geçiyor dışişlerinde etkin bir görevde. McGurk'ün adı geçiyor. Yani evet. Onun ilgili bir şey. Yani Biden ekibinde sayılan isimler Türkiye'ye çok sıcak bakacak, Erdoğan'a yol verecek isimler olmayacak gibi. Sen ne diyorsun İlhan?
Evet, öyle görünüyor. Yani Erdoğan yönetimi yıllardır işte ilk bu büyük kırılma 2013'ten itibaren başladı. 2013'ün Mayıs'ında Washington'a gelen Erdoğan mükemmel bir karşılama almıştı. Ondan 15 gün sonra Gezi başladı ve ondan beri kırılmaya devam ediyor. Obama son 1-2 yılında bu işi Biden'a devretti. Biden adeta işte emanetçi gibi Erdoğan'ı kırmadan yoluna devam etmeye çalıştı. Sonra darbe geldi. Darbeden sonra zaten bir mağdur hükümet vardı ve bu şekilde Trump'a devrettiler. Yani 4-5 yıldır, 6 yıldır Erdoğan yönetimi burada yavaş yavaş bütün mevzilerini kaybetti. Kongredeki bütün dostlarını kaybetti. Bugün Türk-Amerika dostluk grubunda belki sayıca, kendisinin bile orada olmadığını bilen insanlar belki sayıca vardır ama 5-10 yıl öncekinin çok daha aşağısında. Zaten Kongre, Senato da büyük ciddi bir ihtimalle demokratlara geçeceği zaman Kongre'de kaybedilmiş mevziler, Washington'da kaybedilmiş mevziler yıllardır lobicilerle doldurulmaya çalışılıyordu. Gayet derecede yapay bir dolguydu bunlar. Bir tane SETA kalmıştı. İşte bir iki tane AKP'nin kurduğu kurumlar kalmıştı. Bunun üstünde büyük bir Trump örtüsü vardı. Her şeyi Trump Senato ile birlikte durmaya gücü vardı ve durdurdu. Şimdi bundan sonra eğer Trump giderse, Mitch McConnell giderse karşımızda dediğimiz gibi tankerin yönü çoktan değişmiş. Bütün kongre liderlerinin Erdoğan'dan nefret ettiği, bütün Washington'ın etkili, bağımsız, sözü dinlenir Türkiye uzmanlarının uzun yıllardır kapısına yaklaşmak istemediği bir Erdoğan. Bu Erdoğan'ın nasıl Washington'a gelebileceği, zaten Biden'a söylemediklerini bırakmadılar. Terörist dediler resmen. Yani Çavuşoğlu'nun Pompeo'yla Dominik Cumhuriyeti'nde Eylül'ün ortasındaydı sanırım yaptığı görüşmeden hemen sonra çıkıp Biden'a teröristlerle yatıp kalkıyorsun diye böyle tarihi şeyler söyledi. Şimdi bu adam olur, siyasette Erdoğan olur, çok defa yapmıştır. U dönüşü yapacaktır ama bu demek değildir ki dediğiniz gibi her canı sıkıldığında telefon açsın veya tweetlerle işini gördürsün. O dönem kesinlikle kapanmış olacak, evet. Ve çok ilginç, keskin bir ilişkiyi başlatmış olacağız.
Evet, epey yol aldık. Var mı eklemek istediğiniz?
Eklemek istediğimiz bir şey daha var Ergun. Sen biraz bugün 10 Ekim Ankara katliamına yoğunlaştın. Biraz ona baktın. Çünkü bunun yıl dönümü, kapanmamış büyük yaralardan bir tanesi. Dönem Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık dönemiydi. ve ülkenin üzerine bir kabus gibi çöken bir katliam yaşandı orada. Bununla ilgili neler söylenebilir? Onu o katliamı anarak belki toparlayalım, bitirelim. Senin sözün.
Bir yazı da kaleme aldım ben o konuda. Dönüp baktığımızda işte Ahval'de 2018'de yayınladığımız bir haber var. O haberde Avrupa Birliği İstihbarat Kurumu'nun bu katliamın devlet içindeki odaklar tarafından planlandığı detaylı şekilde anlatılıyor. Yazıda o link, habere de link verdim. Bir de 6-7 Eylül olaylarıyla ilgili dönemin Özel Harp Dairesi Başkanı Sabri 25oğlu'nun mükemmel bir özel harp planlamasıydı dediğini hatırlattım. 10 Ekim neden önemli? Suruç'la birlikte ve Diyarbakır'daki HDP mitingine bombalı girişimle 15 Temmuz'a giden faşizan bir rejimin kilit noktalarından biriydi. Türkçü, İslamcı, diktatöryal bir sistem kurulması ve 7 Haziran seçimlerinin sonuçlarının iptal ve imha edilmesine yönelik bir bombaydı aynı zamanda onlar.
Seçmenin terörize edilmesi. Bir
seçmenin,
de bu.
Seçimin geçersiz kılınması, seçmenin terörize edilmesi ve Kürtlerin oyun dışına bırakılması. Davutoğlu bu planın bir parçasıydı tasfiye edilene kadar. Zaten çıkıp televizyonlarda övünerek bombalı saldırıların AKP'nin oyunu arttırdığını söylemişti. Bugün mırıldanarak bir şeyler söylüyor ama çıkıp cesaretle 10 Ekim'in ne olduğunu anlatamıyor.
Bir şeyler biliyor olabilir mi?
Tabii elbette başbakan olarak bilme. MİT başkanını MİT başkanlığından istifa ettirip kendi yanına çekebilmiş güç ve kabiliyette bir siyasetçiydi Davutoğlu. Ama Davutoğlu'nun aynı zamanda o derin devlet dediğimiz yapıyla 28 Şubat döneminde Harp Akademilerinde eşi başörtülü bir profesör olarak ders vermeye devam etmesinden bir ilişkisi olduğunu biliyoruz. Yani bunu Türkiye'de Davutoğlu da biliyor, CHP de biliyor, Kılıçdaroğlu da biliyor. İşte az önce konuştuğumuz gibi Türkiye'de kendilerine demokrat ya da hukuka saygılı diyen muhalif kesimler dahil 6-7 Eylül'de olduğu gibi, Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda olduğu gibi devletin bekası adına aralarında çok genç insanların olduğu, sadece barış ve demokrasi isteyen insanlara yönelik devlet eliyle planlanmış bir IŞİD saldırısını bilmeleri, susmaları, yani tıpkı iki Kürt'ün helikopterden atılıp öldürülmesinin ardından tanıklık ettiğimiz suskunluk, sessizlik gibi. 10 Ekim önemli çünkü 15 Temmuz'a giden yolun taşları o bombalarla döşendi. Türkçü, İslamcı, tekçi bir rejim kurulması, Kürtlerin tasfiye ve mümkünse imhası o günlerde planlandı. Ve muhalefetin o günden başlayan derin devletle işbirliği bugün Türkiye'yi içinde bulunduğu ve muhtemelen bu gidişle daha büyük belalara sürükleyecek bir rejim değişikliğine soktu. Üzücü bir şey ama Türkiye'nin iş dinamikleriyle tıpkı Hitler Almanyası onda olduğu gibi bu krizden çıkabilmesi mümkün görülmüyor. Tıpkı Saddam rejimi gibi saldırgan, savaşçı ve sonuçta bunun büyük bir tepkisini çekeceği bir savaşa doğru bence sürükleniyor Türkiye.
Evet, isterseniz burada noktalayalım. 10 Ekim Ankara katliamını da yıl dönümünde anmış olduk. Çok çok sayıda ailenin canı yandı ve maalesef kamu vicdanı daha önce defaten yaşanmış pek çok olayda olduğu gibi yine tatmin olmuş değil. Açık, kanayan dosyalar bunlar. Bu da onlardan bir tanesi ama büyüklerinden bir tanesi Ankara 10 Ekim katliamı. Evet Ergun, istersen kapatalım.
Evet, bir editör masasının daha sonuna geldik. Haftaya belki muhtemelen yine Amerikan seçimlerini konuşmak üzere bir araya geliriz. Çünkü gündem Türkiye olmasa da sonuçları Türkiye'yi yakından ilgilendirecek bir seçim. Belki bir iki kere bile konuşabiliriz gidişata göre. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.